İyi günler sayın seyirciler. A9 ekranlarında yine bir hayata dair programıyla tekrar karşınızdayız. Bugünkü konuğumuz, kendisi çok değerli bir büyüğümüz ve aynı zamanda hizmetleriyle, halkla olan diyaloglarıyla halkın çok sevdiği Ankara'nın önemli bir belediye başkanı. Kendisi Yeni Mahalle Belediye Başkanımız Sayın Fethi Yaşar Bey. Hoş geldiniz diyorum.
Hoş bulduk efendim.
Fethi Bey'le bugün yine bir hayata dair programında güzel bir söyleşi yapmayı ümit ediyoruz. Ben siyasete ilk girdiğiniz günlerden başlamak istiyorum evet. Soruma. Galiba babanız Afyon Sandıklı'da CHP ilçe başkanıymış.
Evet.
Değil mi efendim? O günlerden mi siyasete evet. olan ilginiz?
Evet. Babam 1950'li yıllar, babamdan önce amcam İsmet Paşa Atatürk hayranı bir ailenin çocuğumuz. Amcam yaptı. Sonra babam Sandıklı'da ilçe yöneticiliği yaptı. Ben 1963'te abimle beraber, abim hukuk fakültesini, ben liseyi okumak için Yeni Mahalle'ye, babam bir ev tuttu. Ankara hukuku kazanmıştı abim. Evet. Beraber burada okumaya geldik. 65'te ticarete başladım. Yeni Mahalle'de ticarete başladık, harçladık, gaygaz bayiliği yaptık. Ve o sırada 65'te Cumhuriyet Halk Partisi'ne kaydoldum, gittim ilçeye.
Kaç yaşındaydınız?
Yani 18 yaşındaydım.
Maşallah şey
olarak. 65'te kaydoldum, 68'de Gençlik Kolları Başkanı oldum. İsmet Paşa'ydı o zaman partinin genel başkanı. Daha sonra Ecevit döneminde uzun yıllar ilçe sekreterliği yaptım. Kurultayları geliyi yaptım. 80 ihtilalinden sonra parti kapatıldıktan SODEP kuruldu. SODEP'in evet. kurucu başkanlığı verildi yine. Biz onu bu sonra daha sonra da SHP'de kurultayları geliyi ve Cumhuriyet Halk Partisi yeniden açıldığında ilçe başkanı ben yine kurucu başkan olarak 3 dönem ilçe başkanlığı yaptım. Daha sonra da görevimi kendi isteğimle bıraktım. Parti benim isteğimle değil, geçen dönem belediye dönemlerinde hem Büyükşehir hem Yeni Mahalle Belediye Meclisi üyesi olarak görev yaptım. Hiç emri vaki olarak yani o gün evet. genel sekreterimiz Önder Sav'ın abilik yapacaksın arkadaşlara diyelim. Daha sonra da bu 2009 yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi yine çağırdılar, evet. aday olmamı istediler. Aday olduk. Yeni Mahalle halkı da o ticaretten beni tanımaları çok Yeni Mahalle bölgesinde siteler, iş yerim olan sitelerde vatandaşın ilgisiyle 2009 seçimlerini AK Partili bir adaydan ben burayı devraldım. AK Parti belediyesinden de aldım, devraldım. Seçildik. O günden bugüne de Yeni Mahalle'de çalışmalarımızı sürdürüyoruz.
Evet. Siz aynı zamanda sanayicisiniz.
Evet.
İş adamısınız.
Tekstilciyim, turizmciyim.
Evet. Bunun belediye başkanlığına yansımaları nasıl oluyor?
Şimdi gördüğüm kadarıyla ben devletle işim olmadı. Yani devletten mal almadım, devletten mal satmadım, devletin işleyişiyle ilgili memuriyet hayatım yok. Evet. Devlet nasıl para harcar, nasıl yatırım yapar, nasıl malını satar? Yani bunu görmedim. Biz vergi mükellefi olarak devletle ilişkimiz oldu. Askerlik görevi olarak devletle işimiz oldu. Yasalara saygı olarak devletle işimiz oldu. Zaten en büyük sıkıntım da oydu. Göreve gelmedi. Ya ben hiç devlette, ailemde de ikinci derecede devlette çalışan vatandaşım, aileden fert yok. Göreve geldiğimizde gördüm ki bugün itibariyle devlet kaynaklarını doğru kullanırsa, evet. devletin başındakiler ister seçimle gelsin, ister tayinle gelsin, yurttaşa eşit yurttaş
çok önemli
gözüyle şey. Bakabilirse, evet. toplum bundan çok çok yani sevgi duyuyor, çok
doğru.
ya devlete olan güveni çok güçlü bir şekilde artıyor. Göreve geldiğim günden itibaren parti rozetimi çıkardım. Dili, dini, ırkı, mezhebi, Ne olursa olsun, benim gibi düşünsün, başka düşünsün. Herkese eşit muamele yapılması gerektiğini, yasalar önünde de herkesin eşit olduğunu hem çalışanlarımıza hem de kendim özenle göstermeye çalışıyorum. Burası bize oy vermemiş ama hizmet eksiyse hiç umurunda değil. O hizmeti oraya götürmek bizim görevimiz. Vatandaşa eşit muamele, yasaları eşit uygulama çok önemli. Bir başka şey, artık kaynaklar güç. Bugün bütün dünya kaynak sıkıntısı çekiyor. Türkiye'de kaynak sıkıntısı çekiyor. Şirketler olsun, devlet de olsun. Kaynaklarını doğru kullanmak zorunda. Vatandaşın istemleri doğrultusunda kullanmak zorunda. Çünkü kaynağı zor buluyorsanız o kaynağı hovarlıca harcama imkanınız yok. Ve maalesef geldiğim noktada söyleyebilirim, devlet kaynaklarını doğru harcamıyor. Ne malını doğru satıyor, ne aldığı malı doğru alıyor. Yasalarda boşluklar var. Yani biz yeni mahallede bunu gerçekleştirmeye çalıştık. Evet. Yani bir iş adamı gözüyle, dürüst bir tüccar gözüyle borcumuzu da ödemeyi, yatırımımızı da yapmayı gösterebildik yeni mahalle halkına. İşte o Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yönünü batıya çevirmesi, halifelikten, saltanattan, krallıktan, bugün İslam ülkelerinin çektiği acıları o gün bırakması ve daha savaşa girmeden milletin iradesini millet kendi tayin edecektir demesi, medeni kanunu getirmesi ve kadına seçme seçilme hakkı, harp devrimi, kıyafet devrimi, bunlar büyük devrimler. Yani bugün Türkiye İslam ülkeleri içerisinde örnek bir ülke gösteriliyorsa o gün atılan adımın eseridir. Hiç kimse kendini biz bunun şeyiyiz falan değil. Türkiye'nin geriye dönüş yolu yoktur artık.
İnşallah.
Türkiye, bakın bugün Ramazan. Yeni mahallede çok ciddi bir şekilde kutluyoruz. Türkiye'de çok ciddi bir şekilde kutlanıyor. Bizim dinimizin önemli ayları, en önemli ayı, Kadir Gecesi'nin bulunduğu ay, bizim dinimizin, herkes ibadetini özgürce yapabiliyor, temiz yapabiliyor. Ama din işleriyle devlet işlerinin de farklı olduğunu, devletin her inanca saygılı bir devlet olması, her inancın yaşamını sürdürebilecek bir ortama işte o gün atıldı o temel. Bugün de yine Güneydoğu'da, Doğu'da hala savaş hali var. Yani teröristlerle 30 yıldır Türkiye'nin önemli bir bütçesini kullanıyoruz. Orada bir de tabii ki kullanacağız. Devlete isyan eden insanın başı, devlet kendini korumak zorundadır. Biz devlete onun için güveniyoruz. Onun için asker gönderiyoruz. Onun için bu ülkenin en büyük sıkıntısı Ramazan mübarek, Ramazan ayında vatandaşlarıma onu söylemek istiyorum. Devletinize sarılınız. Devlet yoksa siz de yoksunuz. Komşunuz Kürt olabilir, Alevi olabilir, Sünni olabilir, şu olabilir, bu. Sakın ona o farklılığınızı bir sorun yaratmayın. İnsana insan gibi bakınız. Kardeşliğinizi geliştirmeye, bu ülkenin eşit yurttaşı olduğumuzu hepiniz unutmayın. Başka çaremiz yok. Bu cumhuriyetin içerisinde, bu da sınırlar içerisinde burada bulunan kökü, dini, dili, ırkı, mezhebi neyse bütün vatandaşlarımız yaşayacağız. Başka çaremiz yok. Birbirimizi kırmanın, birbirimizle savaş etmenin ancak belli güçlere hizmet olduğunu da hiç de kafamızdan unutmamamız gerekiyor.
Çok doğru. Ben size bu soruyu soracaktım. Toplumsal uzlaşma için de öneri söyleyecektim. Siz zaten çok güzel.
Bugün Türkiye'nin yani hizmetten önemli. Ben her kürsüye çıktığımda nereye gidersem gideyim, milli bütünlüğü, Türkiye'nin ölünmez bütünlüğünü ve Cumhuriyet'in değerlerinin bu ülkenin tutkalı olduğunu herkese söylemeye çalışıyorum. Bu benim görevim. Çünkü ben ona inanarak büyüdüm. Bugün de ona inanıyorum. Türkiye'nin tutkalını bozmayınız. Türkiye'nin ilerlemesi Türkiye'nin bütünlüğünden geçer. Kaynakları eşit, herkese eşit. Külfeti de şeyi de kazancı da eşit dağıtınız. Evet. Yani biz bunu yaptığımız günde vatandaşlarımız da birbirleriyle yani onu körüklemeye her iki taraftan da işte bu ülkeyi radikal bazı unsurlar bizi birbirimize düşürmeye çalışan gruplar olabilir. Bunlara alet olmayınız. Bizim yolumuz, yönümüz Cumhuriyet'in 1923'teki kuruluş felsefesi. O felsefeye sahip çıkalım.
Çok doğru katılmak evet, efendim. Evet. Siz çok çalışkan bir belediye evet, başkanısınız. Evet. Biliyoruz sürekli basından
evet,
takip ediyoruz. Başka,
evet, bir başka şeyde evet, bakın bizim dinimizde Ramazan ayı olduğu
tabii,
için
tabii,
bu kutsal bir ayda tabii, yapıyoruz bu şeyi sizinle söyleşeyim. Bizim dinimizde yardımın reklamı olmaz. Ve günahtır. Yani birisine bir iyilik yapıyorsan onun sağda solda reklamını yapman günahtır. Hele devletin parasıyla yardım yapıyorsun o daha çok çok günahtır. Şimdi bir adet var. Devletin çeşitli kurumlarında. Efendim işte şu fakire şunu verdik, şu fakire şunu gönder. Biliyorsunuz görsel ve yazılı basında bunlar yazılıyor, ediliyor, çiziliyor. De belediyeler gıda paketi, bu aylarda daha çok gıda paketi dağıtıyor. Ben seçimlerden önce bunu yapmayacağımı söyledim. Bunun yerine devletin gatalarına güvenerek kart vereceğim o ailenin, ihtiyacı olan ailenin hanımına, aile reisi hanımına. Şimdi yeni mahalle belediyesi gıda yardım aracı. Kapının önüne dayanıyor apartmanı. İçerisinde elemanlar, yeni mahalle belediyesi gıda yardım elemanı, işte bir de belediye başkanının adını yazanlar da var. İşte Fethi Yaşar, Rahmet bilmem ne. Şimdi 20 daireli bir apartmanda bir kişiye veriyorsun. O kapıyı açan ailenin hanımının o paketi almak için komşularına karşı onurunun kırıldığını düşünmüyor musunuz? Her şeyden önce. Bir de bizim insanlarımız bazısı meraklıdır. Kime geldi, kime getiriyorlar bilmem. Namerde muhtaç oldum demeyi, yaşatmayı o aileye yakışıyor mu? Türk milletinin geleneğinde de yok bu reklamın, yani yardımın reklamı. Şimdi bilişim çağındayız da. İşte kart. Gittik Garanti Bankası'yla Mastercard. Evet. Anlaştık. Şimdi şu anda 2500 aile, 3000 olacak bu, hedefimiz 3000 aile. Devletin gataları, tapu ve sosyal güvenlik kurumları. Hiçbir kurumdan maaş almayacak. Hiç Türkiye sınırları içerisinde de malı olmayacak. Yani tapulu malı. Önce en fakir bu değil midir bölgede? Yani bölgemizdeki en fakir şey budur. Ve bunun tespit ettik. Evet. Şu anda 2500 aile. 200 lira biz veriyoruz. 40 lira da yeni mahalleli esnaf yapıyor. Her iki ayda bir hesaplarına 200 lira yatırıyoruz. Ama benim gönderdiğim pakette onun belki ihtiyacı yok. Başka bir ihtiyacı var acil. Ne istiyorsa onu alıyor. Siz nasıl para harcıyorsanız o da o şekilde para harcayarak hiç olmazsa mutfağına aylık bizim ihtiyacımızla yetinebilecek bir parayı onlara vermiş oluyoruz. Ve kimse bilmiyor.
Evet.
Komşusu bilmiyor. Belki ailedeki şeyleri bilmiyor. Fertler bilmiyor. Çünkü ailenin hanımına veriyor. Şey olarak. Yani şunu söyleyeyim. Bu niye Türkiye'de olmaz? Avrupa çözmüş bunu. İşsizlik maaşı demiş. Yoksulluk maaşı, işsizlik maaşı. Belli o vatandaşları tespit etmiş. Bunda bir şey daha var. Denetim. Şimdi paketi biz sipariş veriyoruz A firmasına. Bir kilo çay koyacaksın. 900 gram var. Ben her paketi açıp ölçecek halim. Dağıtım firmasına paketliyor, ona ücret ödüyoruz. Dağıtım firmasına para ödüyoruz. Dağıtım firması belki verdim der. Adam evde yok. Vermez. Başka yerde kullanır. Denetim. Ama bizimki kaç kuruş yeni mahalle bütçesinden o konuda para ayırdıysak %100'ü 99,5'u değil. %100'ü vatandaşın eline geçiyor. Yani bunun denetimi de kolay. Kimden, nereden alındığı belli. Nereye verildiği belli. Ve tamamı fakir vatandaşlarımızın şeyine geçiyor. Ve bu konuda çok ciddi şeyler aldım. Mailler aldım. Sokakta bazı vatandaşlarımız gördü. Şimdi artık ama hala şu kadar yardım yapıyoruz. İşte gıda yardımı yapıyoruz. Bilmem ne yapıyoruz diye bunun reklamla hala gösteriliyor. Bu da Türkiye'ye yakışmıyor.
Doğru.
Bizim dinimize de yakışmıyor. Evet. Türk milletinin geleneğine de yakışmıyor. Pek çok belediyede altyapısını bizden aldı. İnşallah uyguluyorlardır.
Evet, ben de onu soracaktım. Herhalde evet. Öncülük teşkil eder.
Evet, öncülük bizde.
Tabii, tabii, evet.
Bunun dışında mesela hukuk bürosu kurduk. Yani herkes avukata gidemiyor. Gittiğinde bir danışma ücreti alıyor.
Doğru.
Ankara Barosu Başkanı Metin Feyzoğlu'na teşekkür ediyorum. Hukuk bürosu onunla beraber kurduk.
Evet.
Açtık. Gariban vatandaşlarımız geliyorlar. İşte boşanma davası, veraset davası, çeşitli şeylerle ilgili dilekçelerle bile yazıyorlar, veriyoruz. Kan bankası kurduk kendi şeylerimiz arasında. Yeni mahallede ihtiyaç olan vatandaşlara bize müracaat ediyorlar. O gruptaki kan olan vatandaşı evinden alıyoruz, iş yerinden alıyoruz, buradan alıyoruz, götürüyoruz. Hastane bakıyor, uygunsa kanı alıyor. O şey, bunlar da sosyal. Ayrıca engellilerle ilgili Oynik Feşleri Yaşam Merkezi yaptık Çayyolu'na.
Evet.
Onlar biliyorsunuz stresli, onlar evde devamlı kavga, her şeye alıngan bir. Şimdi orada eğitim alıyorlar, üretim yapıyorlar. Hem bütçelerine bir katkı hem de arkadaşlarıyla beraber bir gece dışarıdan gelenlerin, Oynik Feşlerin yatıp kalkacağı yer yaptık. Orada kalıyorlar, yemeklerini veriyoruz. Onun dışında ampute takımı bizde, Türkiye birincisi bizim takımımız. Bu gazilerin filan kurduğu işte bedenen bir noktası eksik. Pek çoğu da Güneydoğu'da olaylarda yer alan. Biz geçen sene dünya ikincisiydik. Bu sene Türkiye şampiyonuz, yine gidecekler. Ona ampute stadı yaptık. Çok güzel. Normalde ilk defa Türkiye'de 10-10'da vardı. Dünya, profesyonel anlamda biz yaptık. Onun da bugünlerde açılışını yapacağız. Onlar da şey yapacak. İlk defa bir belediye engelliler şubesi kurdu belediyede resmi olarak. Bölgemizde kaç tane engelli var? Hepsini tespit ettik. Onlarla ilişki kuruyoruz. Sandalye isteyene sandalye, değişik şeylerde yardımcı oluyoruz. Dün o yüzücümüz Caner geldi. İşte Caner bizim havuzda antrenmanlarını bütün havuzda biz yardım ediyoruz. Yine dışarıya falan gittiğinde babasına her türlü yardımı belediyenin imkanları ölçüsünde şey yapıyoruz. O Caner bizde yetişti. Bizim yüzme havuzumuzda yetişti. Şimdi bir tane yüzme havuzumuz var. Şimdi iki tane daha yapıyoruz. Birisi Batıkent'te, biri Çayyolu'na. İşte bu ay içerisinde ihaleye dün çıktı. İhale süreci bittiğinde ihale edeceğiz. Onları da bu dönem içerisinde yeni mahalleye kazandıracağız. Ramazan'ı coşkuyla kutluyoruz. Ama Muharrem'i de coşkuyla
tabii
kutluyoruz.
Ki, tabii.
Muharrem'deki ayındaki yapmamız gereken aşure günlerini.
Evet.
İlk defa yeni mahalle belediye olarak cem töreni yaptırdık. Yani 3 senedir cem töreni
evet.
Yaptırıyoruz. Yani geleneklerimizi, göreneklerimizi yaşatmalıyız. Tabii ki Hacı Bektaş Veli'yi de seviyoruz. Pir Sultan Abdal'ı da seviyoruz.
Evet.
Yunus'u da seviyoruz. Hüseyin Gazi'yi de seviyoruz.
Evet.
İşte Hacı Bayram Veli'yi de seviyoruz. Mevlana'yı da
evet.
Seviyoruz.
Evet.
Bizim sevgimiz bunlar, ortak değerlerimiz. Zaten aynı Allah'a,
tabii.
Aynı peygambere, aynı kitaba inanan insanların Yani birbirleriyle şu ibadetimi şu şekilde yapacağım, bu şekilde yapacağım. O çok farklılık benim için göstermiyor. Önemli olan Yüce Allah'a inanması, dinimizin vecibelerini istediği şekilde yerine getirebilir. O zaten mezhep olayı da benim bildiğim kadarıyla o konularda çok şey. 200 sene diyen var, 300 sene diyen var. Sonra peygamberimizden çıkmış. Evet. Önemli olan kitabı alsınlar, okusunlar. Türkçesi var, Farsçası var, Arapçası var, İngilizcesi var. Orada anladığı şekilde ibadetini herkes yerine getirsin. Kimse kimsenin o dini inancını ölçmeye kalkmasın. Herkes kendi istediği şekilde yaşasın. Onların yaşadığı o işleri temiz, hijyen şartlarda görebilmeleri için de yerel yönetimler, genel yönetimler o halka hizmet edecekler istediği şekilde.
Ben bütün bu anlattıklarınızdan, yani çok takdire şayan zaten anlattıklarınız, ama en dikkatimi çeken şey herhalde bütün bu başarılarınızın sırrı, az önce söylediğiniz gibi din, dil, ırk, mezhep ayrımı gözetmeksizin herkese aynı hizmeti götürme azminde olmanız.
Yani bu böyle olmalı. Yani.
Evet.
Şimdi burada ben hangi bütçeyi kullanıyorum? Dinsizin, ateistin verdiği paradan oluşuyor bu bütçe. Müslümanın verdiği paradan oluşuyor. Alevinin, Sünninin verdiği paradan oluşuyor. Azınlığın verdiği paradan oluşuyor. O zaman ben bunların içerisinde ayrım gösteremem.
Çok doğru.
Yani bu, eğer bunu, bunların hepsinin birine bir şey yap, ben cemevi de yapıyorum.
Tabii.
Ama cami temeline de, cami de açıyorum.
Tabii.
Camiye de, camiyi de yapıyorum. Gene o ihtiyaç varsa orada, onun yolunu mutlaka biz o birbirleriyle kavga edeceklerine, devletin bana da bak hizmet etti, size de etti. Bu olgunluğu eriştirebilmemiz lazım. Bizi ayrımcılık kavgasına sokacak işlerin ortadan kaldırılması lazım. Yani bizi birbirimize düşman edecek, birbirimizle ayrıştıracak, kamplara bölecek. Bunu körükleyenler var, iki tarafta da var. Görür ama bunlara alet olmamamız lazım. Yani biz bunları kucaklamamız lazım. Şimdi ama bir şeyi de herkes bilmesi lazım. Benim bir dünya görüşüm var. Ben sosyal demokrat bir insanım, öyle büyüdüm.
Evet.
İşte cumhuriyetin değerlerine bağlı. Demin de söyledim, anlattım. Bir insanım. Ben bu düşünceliyim. Farklı düşüncede olan yeni mahalleli vatandaşım da olabilir. Ben ona saygı gösteriyorum.
Evet.
O da bana saygı gösterecek. Evet. Olay bu. Demokrasi zaten demokrat olmak, her baba yiğidin harcı değil. Evet. Demokrat olmak karşı fikre saygı göstermekten geçer. Eğer karşı fikri dinlemiyorsan, ona saygı göstermiyorsan inanmayabilirsin.
Tabii ki.
Seni tatmin etmeyebilir.
Evet.
O ayrı konu. Ama karşı fikre saygı göstermiyorsan sen zaten demokrat değilsin. Sadece benim dediklerim doğru diyorsan diktatörsün.
Tabii.
Yani bunun başka anlamı yok. Benim dediklerim, benim yaptıklarım, ben anlatıyorum yaptıklarımı. Geçmişi de anlatıyorum. Ha benden daha iyi yapabilecek biri de çıkabilir.
Öyle.
Yani bu böyledir. Yani bu yarıştır bu.
Evet.
Ben bir hedef koydum. Bana ilk hepsinin yaptığından fazla iş yapacağımdır. Bu bir hedef. Benden önce 5 dönem var. Belediye başkanlığı, ayrı belediye başkanlığı yeni mahallede.
Evet.
Dedim ki hepsinin yaptığından fazla yeni mahalleye iş yapacağım dedim. Bu benim hedefim. Yapabilirim, yapamam. Bunu söylemem bile bir heyecandır. Bir duygudur, evet. Bir halka hizmet. Ama ya, çok şükür Yüce Allah'a yaptım.
Evet.
Yani yaptım ve fazlasıyla yaptım.
Evet.
Bunu da yeni mahalle halkı zaten görüyor.
Evet, demin onu soruyordum. Günde 18 saat çalışan bir belediye başkanımız galiba.
Evet. Yani şimdi tabii bazen gece 12'de gittiğim oluyor. Saat 8.30'da ben 8'de 8.30 arası çıkarım. Belediyeye gelirim. Daha evvel de iş yerime gidiyordum. Benim için değişen bir şey yok. Ama şimdi gece de çalışıyoruz. İşte nikah oluyor, toplantılar oluyor, çeşit. Bir de burada oturmayı sevmiyorum.
Bakalım,
halkın
ekran,
içinde daha mutlu oluyorum. Orada eksiklerimi görüyorum. Talimatları veriyorum. Belediye başkanları çok halkın içine girmeyi sevmezler. İdareciler sevmez aslında.
Evet.
Yani belli gideceksin kardeşim. halkın tenkidine de eleştirisine de saygı duyacaksın. Övgüsüne de teşekkür edeceksin. Yani bunun başka anlamı yok. Göremezsin sonra. Çünkü bu seçilmişlerin etrafını hemen bir yalaka grubu sarıyor. Onlar padişahın çok yaşadı. Yanlış yapsam da alkışlıyor. Doğru yapsam da alkışlıyor. Ben onu istemiyorum. Beni tenkit edin. Bakın pazara gittim, 2-3 vatandaşımız bir şeyler söyledi. Hemen talimat verdim. İşte haklı. Yapılmaması gerekti, yapın. Ama 10-15 vatandaşımız da teşekkür etti. 20 vatandaşım, başkanım seni seviyoruz bilmem ne. Ondan da mutlu oldum, öbüründen de mutlu oldum. Çünkü benim göremediğimi o söylüyor. Yani 1 milyon nüfuslu gündüz, 700 bin nüfuslu gece, Ankara'nın %38'ini alanını senin imarlığına, sana bağlı. Bunu benim her noktayı görme imkanım yok insan olarak. Ne yapacağım? O zaman sokağa ineceğim. Sokak sana her şeyi söyler. Elini veren vatandaşın ben ne demek istediğini anlıyorum. Gözlerinden bana bakışını anlıyorum. Yani bu doğal bir şey. Yani bunu onun için sokaktan koşun. Seçim zamanı gidiyorsan evet. Seçildikten sonra da gideceksin. Evet.
Bu hem tabii kendinize güveninizin bir göstergesi tabii. Hem de siyasi olgunluğu.
Olabilir çünkü her insanoğlunu tatmin etmek çok güç. Ufacık bir meseleden dolayı sana kırılabilir. Evet. Ama önemli olan büyük çoğunluğu olumlu bir noktaya getirebilmek. %100'ünü getirmeniz mümkün değil. Radikal olarak siyaset partilendir, senin çalışma ve bir başka düşüncededir. Bunlar tamam ama toplumun büyük bir kısmı sizin çalışmalarınızdan övgüyle söz ediyorsa o zaman başarılısınız.
Kesinlikle. Bir de ben son günlerde siyasetçilerin üslubunda rahatsız edici bir üsluba tanık oluyoruz. Yani birbirlerine karşı.
O konuda evet, inşallah gider. Şimdi tabii deminki dediğim bu olaylar çevremizdeki bakın yanıyor çevremiz. Dünya yanıyor. Yani şey olarak. Bizde de muhalefet iktidar. İktidar da halkın iktidarı, muhalefet de halkın muhalefeti. Yani tabii ki eleştirecek muhalefet. Tabii ki onlara cevap verecek iktidar. Ama ben başbakanın da, parti liderlerinin de uslubunu Türkiye'nin hayrına görmediğimi söyledim. Televizyonlarda da söyledim. Bugün de söyledim. Ama çok mutluyum. Cumhuriyet Halk Partisi kurultayı oldu. Evet. Sayın Genel önemlidir kurultaylar. Kurultaylarla Türkiye'ye mesaj verilir, dünyaya mesaj verilir. Evet. Sayın Genel Başkanımızın uslubu tam demokratik bir uslubu yansıttı. Yani böyle kişisel bazda emmeden söylemek istediği ya dış politikada, iç politikada hem söylemek istedikleri tenkitleri yaptı, hem de önerilerini, şunları biz yapacağız dedi. İnşallah diğer liderler de, başbakanımız da. Yani çok kötü günlerden geçiyoruz. Her zamankinden fazla ülkemize tabii ki farklılıklarımız var, tabii ki farklı görevlerimiz var ama dil yarası kötü. Dil yarası ayrımcılık da yapabilir.
Halkı
da kamplara bölebilir. Evet, onun için biraz daha usluplarını düzeltmeleri. Herkes için bu. Büyükşehir Belediye Başkanı için de geçer, benim için de geçer, herkes için. Bilhassa siyasetçilerin. Usluplarını, yani yine söylemek istediği tenkidi yapsın. Gayet. Benim söylüyorum. Tabii ki yapacak. Evet. Yanlış varsa tabii ki söylüyorum. Ama bunu bir söylem tarzının biraz daha yumuşak olması ülkenin yararındadır diye bu benim şahsi kanaatim düşünüyorum.
Yani katılmamak mümkün değil zaten tabii ki. Siz Atatürk'ün bu ülkeyi kazandırdıklarından bayağı bahsettiniz konuşmamız sırasında ama ben özellikle laiklik ilkesine vurgu yapmak istiyorum. Laikliğin özellikle de şu an Müslüman nüfusu olan ülkelere baktığımızda laiklik modeli açısından Türkiye'nin çok öncü bir durumda olduğunu görüyoruz. Atatürk'ün bu anlamda kazandırdıkları...
Şimdi yani din insanın kendi şeyidir, bakın, kendi vicdanıdır. Allah'la kulun kendi arasındaki olan var. Ya biliyorsunuz Osmanlı döneminde hafızlar yetişmiş bilmem ne, Arapça, Farsça karışık. E, tamam din ama hangi noktaya gelmiş Türkiye? Avrupa İkinci Dünya Harbi'ni yaktı, yıkıldı Avrupa. Yandı, kül oldu. Ama hala Avrupa teknolojisini tüccarını yetiştirmiş, sanayicini yetiştirmiş, eğitim bizden farklı. 23'te Cumhuriyet kurulduğunda yanılmıyorsam %5 kadınların okuma yazma oranı, %15'te erkeklerin okuma yazma oranı. Türkiye bu noktadan var. Şimdi din adına Gazi Mustafa önce demiş ki din herkes ibadetini özgürce yaşayabilmeli, yapmalı. Ve ilk defa Elmalı Hoca'ya tefsir yaptırmış. Evet. Hiç kimsenin aklına gel. Ya bir dini kendi dilinde öğretmek
çok önemli.
Ya düşünebilmek evet, bile şey bunu. Doğru. Yani bu kadar padişah gelmiş geçmiş. Türkçe işte Karaman'dan Türkçe çok eski bir dil.
Evet.
Yani şey ama Mustafa Kemal Elmalı Hoca'ya önce şeye veriyor. İstiklal ve Mehmet Akif'te biraz ilgileniyor ama Elmalı Hoca biliyor. Hala da onun yaptığı tefsirin üstüne bir tefsir yapılamadı. İçimde. Elmalı Hoca yapıyor. Niye yaptırıyor bunu? Kör imamların, bağnazlıkların çeşitli işte her aklına gelenin şu haram, bu yalan, bu bilmem günah, bu şey değil. Gerçeği ne olduğunu benim vatandaşım anlasın diye. Hı hı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nı okuruyor.
Doğru
mu? Vilayet fakültelerini okuruyor. Doğru mu?
Evet.
İmam Hatip liselerini okuruyor. Doğru mu? Hı hı. O dönemde kuruluyor.
Evet.
Niye kuruluyor? Coğrafyadan, tarihten, felsefeden anlasın benim imamım, nazilim, müftüm. İlahiyat fakültelerinde aynı. Yabancı dili olsun, öğrenci, anıf. Yani aydın din adamı.
Yedisin.
Dünyayı tanıyan.
Evet.
İnsanlara doğruyu söyleyecek din adamı yetişmesi için. Ne oluyor o zaman? Hurafeler işte bilmem ne vesaire. Erken yani çok çeşitli anılar anlatılır. Ağacın birine iki kişi çaput bağlamış. Bizim o taraflarda da anlatılır. Bakmış daha 15-20 gün sonra çaput sayısı tokmuş. Ulam ulam insanlar bu ağaç işte şuna faydalı geliyormuş. Bunun altında yatır varmış falan diye saçma sapan şeylere. Yani Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün İslam dinine insanlara öğretilmesi konusunda verdiği emeğin üstüne emek veren var mı? İkinci bir lider var mı? Yani dinde de bir şey ya adam. Sanayiye boyun eğmiş. İlk defa tarımı güçlendirmek için Türkiye'nin dört bir tarafında büyük çiftlikler kurmuş. İşte Atatürk Orman Çiftliği de onlardan biri. Burada tarımın daha bilinçli yapılması için eğitimler verdirmiş Türkiye köylüsüne. Yani ben bunların hepsinin bugünkü Türkiye'nin yaratıcısı olmalı. Ha ondan sonra gelenler, ondan sonra gelenlerin de hepsinin bu ülkeye bir çivisi vardır. Hepsinin iyilikleri vardır. Yanlışları da vardır. Yanlışı da doğrudur da. Hepsi Atatürk'ün de yanlış yaptığı ona belki şeyler var. Ama önümüzde bir artıları var, insanlara artıları. Bu ülkeye, bugüne kadar gelen, hayatta olan idarecilere Allah uzun ömür versin.
İnşallah.
Ya ölenlere Allah rahmet eylesin.
İnşallah.
Ama onların eksiği varsa biz tamamlayacağız. Bizim eksiğimiz varsa bir başkası tamamlayacak. Böylelikle bunların hepsi ayrı. Ama Türkiye'nin ulusal bilincinden, rejiminden, bugünkü rejimden taviz vermek,
asla.
Bu rejimi yıkıp başka bir rejim Türkiye'ye uygundur demek, bana göre Türkiye'ye yapılabilecek en büyük kötü. Bu benim şahsi inancım. Bu ülkenin tutkalı o rejimdir.
Çok doğru.
bir yani Irak'ta, İran'da, Suriye'de oynanan oyunları Türkiye'de de oynanacak malzeme var. Oynayabilirler. Onun için bu rejim bizi tutkal olarak hepimizi tutuyor. Eksikliklerimiz varsa, yanlışlıklarımız varsa devletin, yerel yönetimlerin bunu düzeltmek için çaba harcamaları lazım. Ben milletimizin devletine sahip çıkacağım. Çünkü bu devlet, bu insanlar yetişirken Allah devletimize zeval vermesin diye yetişen evet. bir toplumdan evet. geliyoruz biz. Evet. Güvenim de her zaman için artıyor. Yani şey, onları gördükten sonra herkesin komşusuyla işte şu sen şu ırktansın, bu ırktansın, sen şu mezheptansın kavgasını yapmayacağını diliyorum. Yapmamaları gerektiğine inanıyorum.
Tabii. Siz az önce konuşmanız sırasında Orta Doğu'daki son durumlara değindiniz. Evet. Özellikle de Atatürk'ün bu alandaki rolünü daha iyi anlıyorum.
Tabii. Komşularınızla diyor iyi geçin. Komşularınızın iç işlerine karışmayın. Türkiye devletlere dikkat edin. Orada Türk dilinin yaşaması için özen gösterin. Ve en büyük sözü yurtta barış, cihanda barış diyor. Yurtta sulh, cihanda sulh diyor. Yani savaş diyor eğer şey olmadıkça yani zaruriyet, savaş için zaruriyet doğmadıkça bir intihar. Yani savaşın içinden çıkmış bir komutan, savaşın o acı yüzünü görmüş. Yani savaşmayın diyor. Ama mecbur kaldıkça savaşırız ama savaşmayın diyor. Komşularınızın iç işlerine karışmayınız diyor. Komşularınızla iyi geçinin diyor. Yani bunun anlamı bana göre şu, taraf olmayın komşularınızın içinde diyor. Yani bu Atatürk 19. asırda 21. asırı yaşamış bir lider. Ben öyle görüyorum.
Biz Bilim Araştırma Vakfı olarak gericilik ve yobazlıkla yaptığı mücadeleyi de çok önemsiyoruz.
Evet.
Yani bugünlere gelebilmemiz size bunu zaten çok güzel ifade ettiniz. Evet. Aynı şekilde o gericilik ve yobazlıkla yapılan mücadelenin de hani bayrağı devralarak tabii, devam ettirilmesi gerekiyor.
Ya yobazlık dinimize de zarar veriyor. O yüce dinimiz. Bakın bizim dinimiz beden temizliği, ruh temizliği, çevre temizliği. Kul hakkı, kamu hakkı. İftira, gıfret. Bunlar. Yapmayın. Bunları yapmayan bir insan da zaten bunları yapan bir insan da dünyada saygın bir insandır. Buna inanan bir insandır. Yani bizim dinimiz zorlayıcı bir din falan değil. Bizim dinimiz öyle insanlara ayırt eden nasıl yaşayacağız? Deminki söylediklerimin hepsi yeni kart dahil hepsi bizim dinimizin yüceliğini gösteriyor.
Tabii kaynağını
dinle. Ne diyor Peygamberimiz? İnsanların en hayırlısı insanlara faydalanan olur. Yani insanlarla kavga etmeyin komşumuzla. Bakıyorsunuz şimdi arabada gidiyorsunuz. Biri kırıyor. Bir dalgın belki kafası bir şey. Bir hata yapıyor. Hemen iniyorlar. Sanki birbirine kavgaya veya sövüyorlar veya bilmem ne. Misal komşu ya komşuluk ediyor. Olabilir. Yanlış komşumuzun bir hatası olabilir. Ona kim tutmanızın ayrı yok. Ya onun bir münasip dille uyarmanız. Yani sevgi tohumlarını çoğaltmanızı istiyor bizim dinimiz. Kavgayı istemiyor. Temizlik. Bakın camileri temizliyorum ben. Geldiğim günden beri ayda iki defa pırıl pırıl cami, camları, pencereleri, halıları, her şeyi boya. Şimdi boya badana tuvaletlerini çevre temizliği düzenlemesi yapıyorum bütün camiler. Şimdi yurt dışına gidiyoruz. Tarihi bir kiliseyi gezdirmeye götürüyorlar. Sıkışıyoruz bir tuvaletine giriyoruz lavabosuna. 200 yıllık kilise pırıl yağ döksen yaranacak bizim deyimimize. Bizim bir gezdim camilere. Ben her cuma bölgemde bir başka camide cuma namazına giderim. Ya daha tuvaletlerinde mozaikten yapılmış eski tuvalet taşları var. Seramik değil. Şimdi hepsini yeniliyoruz. Hepsini pırıl pırıl hale getiriyoruz. Onları korumak da vatandaşlarımızın görevi. Evet. Yani orayı temiz tutmak da zaten temiz tutun diyor.
Evet.
Temiz tutun. Yani şey olarak temizlik çok önemli bizim İslam dininde. En önemli şeyi temizlik. Hem beden temizliği, hem ruh temizliği, hem çevre temizliği. Yeşile ağaca çok önem vermiş. Bilime önem vermiş. Yani şey olarak okumaya önem vermiş. Yani bizim dinimiz hep tamamlayıcı bir din. Ama bunu sen bırak. Bilmem ne efendi şurada şöyle olmuş da şu olmuş. Biri birine kamplara, vatandaşı birbiriyle kavga edecek söylemlerden bırak kardeşim. Bırak. Bırak sen onlara sevgiyi aşıla, üretimi aşıla, devlete bağlılığı aşıla, vergiyi nasıl vermenin kutsal bir görev olduğunu aşıla, zekatı vermenin, hayırı yapmanın usullerini aşıla, çevreyi temiz tutmayı aşıla. Hoca senin görevin bu, müftü senin görevin bu, vaaz hocası senin görevin bu. Kitapta yazılanı açıkla. Sen kendin yorumu değiştirerek, onu başka anlamlara çekerek, yani ceyana... Camiye geleni hoş karşıla. Evet. Bazısı yeni gelmiştir. Evet. Onu ısındır camiye. Niye gelmedin diye, niye gitmedin diye bazen evet. ağır eleştiriler evet. yapıyorlar. Evet. Bunlar da yanlış. Yani bunların hepsi, işte Mustafa Kemal'in dini de, insanı da, kültürü de sevmesini o günden. Eğer bunlar aynı devam etselerdi, bugün de bizim başımızda bir ulema olurdu. Hangi noktada olacağımızı da herhalde Arap ülkelerinden farklı bir noktada olmazdık. Onlar biz belki daha kötü olurduk. Afganistan, Mangali. Çünkü bizde petrol yok. Onlar da petrol sayesiyle, madenler sayesiyle ayakta duruyorlar. Üretim diye bir şey yok. Suudi Arabistan'da da yok. Katar'da da yok. Abu Dhabi'de de yok. İşte Irak'ta da yok. Hepsi yabancıların şeyi aldığında bunun, biz bugün eğer sanayimiz güçlüyse, üretimimiz tarımda güçlü bir noktaya makineleşme şeyine geldiysek, eğitim, bakın kaç tane üniversite oldu, eğitim kalitemiz yükselmişse o yakılan ışık sayesindedir.
Yine ben Atatürk'ün bir sözünden yola çıkarak, Türk birliğini görüyorum, ona inanıyorum diyor. Türk birliğini görüyorum ve ona inanıyorum diyor.
Evet.
Bununla ilgili olarak ne düşünürsünüz?
Yani Türkiye'nin, o işte Türkiye sadece Anadolu sınırları içerisinde bir Türkiye yok.
Evet.
Türk'üm diyen dünyanın çeşitli bölgelerinde, işte Balkanlarda, Türkiye devletlerde, işte Arap ülkelerinde Türk vatandaşı olarak, Türk. Bunların birliği dediği, yani bu birlik dünyada bir güç diyor. Bunun muhafazası için de ana vatan katkı yapmalıdır. Yani o idare edenler onları hiçbir zaman göz ardı etmemelidir. Onların sorunlarıyla da ilgilenmelidir. O benliği yaşatmalıdır. Anlamında benim anladığım o.
Peki efendim, siz zaten biraz değindiniz de Atatürk'ün kadına verdiği değer bununla ilgili olarak.
Bakın, yani şimdi dinimiz de kadını önem veriyor. Yüce Peygamberimiz diyor ki cennet kadınların ayağının altındadır diyor. Kadına, ya annenize, babanıza saygı göstermeyen evlat çok büyük bir günah işlediğini, en büyük saygının yaşlılara, anne babaya saygının çok önemli bir sevap olduğunu ve onu hepsini söylüyor.
Bir ülkenin medeniyetini
bakın işte
yani.
onu evet. Onun bu yoldan çıkarak Gazi Mustafa Kemal 23'te tabii bütün gelişi dünyayı takip ediyor, şeyi takip ediyor. Kadın erkek eşittir diyoruz. Dinde de diyoruz.
Evet.
Ama Osmanlı döneminde 23'te baktığımızda kadın erkeğin arka yüzüdür. Ve senelerce de öyle olmuş. İşte çocuk doğurur, çocuğa bakar, yemek pişirir, çamaşır yıkar. Evin hizmetkarı konumunda.
Evet.
Sosyal hayatta yok, çalışma hayatında yok, seçme seçilme hakkında yok. Hiçbir şey de yok kadın. İşte örtüsüne erkeği karışır, giyindiğine erkeği karışır. Böyle bir toplumdan bugün İşte Avrupa ülkelerinin çoğunda seçilme hakkı yokken, Gazi Mustafa Kemal'e, Atatürk kadınlara seçme seçilme hakkını, ilk defa milletvekilleri onun meclisinde temsil, kadın milletvekilleri temsil edilmiş. İl genel meclisinde, belediye meclislerinde, sosyal hayatta şimdi ve şu anda da kadın istediği şeyi okuduğu üniversiteye göre, yaptığı icraata göre hem iş hayatında var, hem sosyal hayatta var, hem de evinde ev kadın olarak da çalışmayıp yaşayan vatandaşlarımız var. Ey Cumhuriyet'in kadınları, bugün Türk ulusunun kadınları, size bu hakkı Gazi Mustafa Kemal Atatürk verdi. Medeni hukuku getirdi. Kadın erkek eşitliğini getirdi. Bugün bakın yeni yasalarla, yeni alınan kararla artık mal mülk de kadının eşit. Eskiden erkeğe yazılırdı.
Evet.
Ama bugün ayrılsa bile ortada bir mal mülk varsa eşit olarak paylaştırılıyor. Onun bunun tapusunda olması. Yani önemli bir cumhuriyet döneminde kadınlarımız önemli bir yol aldı. Ve bu çıkarılan yasalarla aldı. Çeşitli anayasalarda kadınlara çok önemli daha ilerlemeler kaydedildi. Şimdi eksiklerimiz olabilir ama onları da korumak yine yerel yönetimlerin ve genel yönetimin görevi. Bakın kadın sığınma evini açtık yeni mahallede. Yani şimdi bir başka şey yapıyoruz. Mesela gece sadist insan çok, ahlaksız insan çok. Gece hanımını dövüyor, sokağa atıyor. Biz ve kadına şiddet, onu misafirhanede 2-3 gün ağırlayacağız, onu koruyacağız, polise koruyacağız vesaire. Bu ne bileyim, bu yeni kartta ne kadınlara verdik, erkeğe vermedik. Çalışma hayatında göreve geldiğim günden beri neredeyse kadın erkek eşitliği aldığım üye işçi sayısında kadın erkek eşit. Kadının olduğu yerde ciddiyet olur. Kadının olduğu yerde saygı olur. Kadının olduğu yerde sevgi olur. Biz buna inanıyoruz. Ve onun için Gazi Mustafa Kemal de buna inanmış. 23'te ilk başladığı işlerden kadını eşit yurttaş olarak görmesi ve Avrupa'daki gelişmeleri görmesi, kendi kafasındaki bir dünya düzenini görmesi, bir ülke düzenini görmesi, bugün ve en çok dua etmesi gerekenler bana göre kadınlar Mustafa Kemal'e. Hele bu Ramazan ayında bir Fatiha okumaları. Çünkü onun sayesinde onurları, kişilikleri, saygınlıkları kazandı. O ayaktı o ışığı. O yaktı o onlara peygamberimizin söylediği kadının saygı duyulması gerektiğini idareci olarak o önce sahip çıktı ve kadınlar bugün özgürlüklerine kavuştular.
Son olarak Ramazan ayı ile ilgili mesajlarınızı alabiliriz.
Ramazan ayını yeni mahallede güzel kutluyoruz. Geçen sene de güzel kutladık. Bu sene 200 bine yakın yurttaşımız kurduğumuz çadırlarda ve salonlarımızda, iftar sofralarında vatandaşlarımızla, yeni mahallelilerle buluşacağız. Ayrıca çeşitli semtlerde eski nostaljileri yaşatan Ramazan eğlenceleri düzenledik. Onları beraber işte vatandaşların huzur içinde Ramazan'ı geçirmeleri için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bir başka şey, benim bölgemde tatlıcılar ve börekçiler Ankara'nın neredeyse 2/3'ünün imalatı bizim bölgemizde. Yani burada üretiliyor, çeşitli yerlere Çankaya'da satılıyor veya Mamak'ta satılıyor. Buradan vatandaşlarıma söylüyorum, hepsi denetimimiz altında, hijyen şartlarda. Sağlıklı bir şekilde yeni mahalle bölgesinde yapılan baklavalara, börekleri, tatlıları yiyebilirler. Yeni Mahalle Belediyesi Tarım İl Müdürlüğü devamlı bölgeyi denetim altında tutuyoruz. Ramazan barış getiren bir aydır, sevgi getiren bir aydır. Hoşgörü, şükretme ayıdır. Yani bütün bunları birleştirdiğimizde Ramazan'ın ruhuna uygun vatandaşlarımızın komşularıyla ilişkilerini, çevreyle ilişkilerini, devletimizin artık bütünlüğünü sağlayacak, çeşitli bizi birbirimizden ayıracak, aramızda nifak soğumları tokacak kişilere, vatandaşlarımızın uyarmaları gerektiğini ve bu birliğimizi, Cumhuriyet'in kuruluşundan bu yana olan birliğimizin korunması gerektiğini, hayır yaparken, zekat verirken toplumu incitmemelerini, o hayır verdiği kişileri incitmemelerini, İslam aleminin de, Türkiye'nin de artık bu savaşların durdurarak, emperyalist güçlerin oyunlarına gelmeden, insanımıza, kaynakları insanımızın sağlığı için, eğitimi için, yaşamı için, refahı için harcayacak, topa tüfeğe verdikleri paraları kendi aralarında kavga etmek için insanımıza vermelerini Yüce Allah'tan diliyorum. İslam alemi zor günler geçiriyor ama inşallah bütün İslam alemine barış gelmesini, huzur gelmesini, refah gelmesini, kaynaklarını değerli bir şekilde vatandaşların refahı için kullanmalarını Yüce Allah'tan temenni ediyorum.
İnşallah. Çok teşekkür ediyorum.
Ben teşekkür ediyorum.
Bir Hayata Dair programının daha sonuna geldik. Yeni bir programda görüşmek üzere. Hayırlı günler diliyorum tüm seyircilerimize ve Ramazan aylarında mübarek olmasın.